Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün yine program paydaşım diyeyim, Nuri Özkan Bey, İGEDER Yönetim Kurulu'nda başkanı demedim. Başkanlık değişmiş, onu bugün söyledi Nuri Bey. Esat Demirci Bey başkan olmuş. Nuri Bey de örgün eğitim alanındaki yoğun çalışmaları sebebiyle yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş. Yine İGEDER'le beraberler ama biraz daha böyle kaptan yıllık görevini bir başka arkadaşına devretmiş, onu söyleyeyim.
Bu da güzel bir şey abi. Yani kaz uçuşu diyoruz ya, liderlikte kaz uçuşu.
Evet.
Bazen lider yorulduğu zaman başka birisi öne geçmesi iyi bir şey.
Evet.
Aslında
evet.
Siyasette yani zaman bir zaman olması gerekiyor. Koltuk değişimi.
Aynen öyle. Evet. Hani şey oluyor, yani sistem körlüğü denen bir şey var. Rutine biniyor şeyler. Evet. Belki yani sizin için düşünmem bunu ama yani siz her zaman eğitim konusunda heyecanınızı koruyorsunuz ama böyle nöbet değişimi diyoruz, bayrak değişimi diyoruz. Yine beraberlik, yukarıdan bakmak, alttan bakmak bunların hepsi...
Bir de başka bir arkadaşa tabi olabilmek de önemli.
O da önemli.
Çok önemli
bir şey. Şimdi size ben hoş geldiniz diyeyim yine.
Biz de size hoş geldiniz.
Sağ olun, teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, biz bu hafta Erkam Radyo'da işte Murat Karaman Bey'le, İlker Bey'le bir Azerbaycan gezisi yaptık. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarını bir anlamda gözlemlemek, bir takım kayıtlarda bulunmak üzere 3 günlük bir gezi yaptık Azerbaycan'a. Orada dostlarla konuştuk, görüştük. Azerbaycan hakikaten bizim gönül diyarlarımızdan birisi, dost sıcak diyarlarımızdan birisi. Ben 96 yılında da Azerbaycan'a gitmiştim. Programın bu ilk bölümünde biraz bu geziden bahsetmek istiyorum. Sonra bir yerde Nuri Bey'le kesişecek sohbetimiz.
Evet.
Çünkü onlar da geçen sene değil mi?
Bu sene Şubat ayında gittik efendim.
Şubat ayında, yani evet, aynı ayın içerisinde senenin başında,
bir senenin başında
gitmişsiniz.
Gittik,
onlar da orada bulundular. O hatıralarda bir kesişen yer var. O eğitimle de çok ilgili bir kesişme. Orayı konuşacağız. Samet Baba, değil mi?
Evet, evet.
Azerbaycan'ın 90 yaşındaki Samet Babası.
Bilge insan.
Bilge insan. Onları da duygulandırmıştı.
Evet, evet.
Bizi de duygulandırdı. Eğitim için, öğretmenler için söylediği çok ibret verici görüşler var. Onu paylaşacağız Nuri Bey'le. Ama ben biraz yani kendi izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü o da önemli bir boyutuyla eğitimle ilgili. 96 yılında ben gitmiştim Azerbaycan'a. Bir büyük heyetle, işte Osman Nuri Topbaş, Hoca Efendi Nevzat Yalçıntaş, İstanbul Müftüsü, o zamanki İstanbul Müftüsü Selahattin Aydın Hoca. Onlar, yani geniş bir topluluk. İrfan Gündüz Bey, radyomuzun devamlı sohbet insanlarından, eski milletvekillerimizden. Geniş bir topluluk. Niye gitmiştik? 96 yılında bir hafızlık merasimi olmuştu. 18 Azeri öğrenci hafız olmuştu.
Evet.
Aradan çok uzun zaman geçmişti. Azerbaycan'da İslami hayatın sınırlandığı, işte Sovyet etkilerinin sosyal hayatı tahrip ettiği bir dönemin akabinde 92 yılında Şeki'deki medresede, Cuma Mescidi'nin de bulunduğu medresede bir grup öğrenci Kur'an eğitimine başlamıştı. Hüdayi Vakfı'nın oradaki katkılarıyla Selim Efendi'nin işte Şeki müftüsü, Şeki müftüsü Selim Efendi'nin davetiyle, aslında bu hatıra çok anlatılmıştır ama bir kere daha anlatmakta fayda var. Bu gidişimizde de Selim Efendi'yi ziyaret ettik, buluştuk ve bu o günkü gelişmeleri bir kere daha kendisinden dinleme imkanı bulduk. Nevzat Yalçıntaş Hoca merhumun delaletiyle diyeyim, Osman Efendi ile buluşturuluyor Selim Efendi. Ve Selim Efendi Osman Efendi'ye diyor ki, komşusu açken tok sabahlayan bizden değildir buyurur peygamberimiz. Evet. Biz açız diyor Osman Efendi diyor. Ama bizim açlığımız ekmek açlığı değil, bir kalp açlığıdır. Üzerimizden 70 yıllık komünizm zulmü geçti. Azerbaycan'ın çocukları aç diyor. Oraya gelin, sizde var bu onların kalp açlığını doyuracak şey. Osman Efendi de hay hay diyor. Bir hafta sonra, hemen bir hafta sonra Azerbaycan'a koşuyor. Şimdi Selim Efendi diyor ki, ya gelmezlerse dedim diyor. Gelmiş İstanbul'da görüşmüş Osman Efendi ile falan. Osman Efendi geliriz demiş ama ya gelmezlerse diye içimde bir endişe var diyor. Bir hafta sonra bir telefon. İşte kim arıyor? Osman Efendi arıyor. Nereden arıyorsunuz? Bakü'den arıyorum. Bir kış günü diyor. Evet. Soğuk bir kış günü. Hakikaten oranın soğuğu da soğuk oluyormuş böyle. Evet. Bir kış günü diyor. Niye aramadınız? Gelir karşılardım sizi. Yani İstanbul'dan aradık, ulaşamadık size. Onun için Bakü'den arıyorum. İşte geldik Selim Efendi dedi diyor. Geliş o geliş işte Azerbaycan'da bir tekerlek dönmeye başlıyor.
Hikaye 90 yıllarında hemen sonra değil mi?
91-92. Evet. 92. İşte Şeki'de ilk Kur'an eğitimi başlıyor. Eğitim, evet. Yani Azerbaycan için bu eğitim süreci o kadar hayati ki bunu Azerbaycan'da dinlemek lazım. Yani o kalp açlığını doyurmak üzere bir süreç başlıyor. Ve tekerlek dönüyor. Şimdi biz ya şu ana kadar 245 hafız yetişmiş. Evet. Hüdayi Vakfı'nın Azerbaycan'daki manevi eğitim katkılarıyla, çabalarıyla bunun tamamı eğitimin Azerbaycan Şeyhülislamlığı'nın şemsiyesi altında gerçekleşiyor. Yani devletin bilgisi dahilinde, Azerbaycan devletinin ve Şeyhülislamlığın bilgisi dahilinde Şeyhülislam Allah Şükür Paşazade, evet. Azerbaycan'ın bir ismi, bu işte 10 yıllar içerisinde Hüdayi'nin birlikte çalıştığı bir sima, onun yardımları, destekleri de olmuş. Şimdi biz birkaç şehri gezdik Nuri Bey, siz de eminim.
Şeki'ye zaten uğradınız.
Şeki'ye uğradık, evet. Bakü'ye indik. Bakü'den Şeki, Zagatala. Ali Abad, Kabela, evet. Buralara gittik. Daha önce de Şamahı'dan geçtik. İsmaili'de durduk. Hosrov var orada. Bunlar Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın farklı zamanlarda eğitim hizmeti verdiği bölgeler. Şu anda Zagatala'da bir ilahiyat fakültesi var. Orayı gezdik. Hakikaten çok güzel bir müessese olmuş Zagatala İlahiyat Fakültesi. Yani bugün artık şöyle bir şey gerçekleşti. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile Azerbaycan arasında oradan Selim Efendi, yani Şeki müftüsü, ilk teması başlatan insan, Nevzat Yalçıntaş Hoca'ya demiş ki, sizden üç şey istiyoruz. Biz, bir, bize kitap gönderin.
Evet.
İki, bize hoca gönderin. Üç, bizden öğrenci alın, onları yetiştirin, bize geri gönderin. Nevzat Yalçıntaş Hoca demiş ki, kitap işini ben taahhüt ediyorum demiş. Ne kadar ne isterseniz o kitapları Türkiye'den temin edin, bedelini ben karşılayacağım demiş. Getirmiş, burada kitapçılarla görüştürmüş. Yalnız diğer iki işi ben yapamam demiş. Ona da size adres göstereceğim. İşte Osman Efendi ile tanıştırmış. Evet. Şimdi Türkiye'den oraya hocalar gitmiş. Yani bu radyomuzda da isimlerini duydukları dinleyicilerimizin, evet, Alican Tatlı Bey vesaire gibi, evet, insanlar hoca olarak gitmişler. Orada çalışmışlar. Mesela orada bir şehit verilmiş. Evet. Azerbaycan'da. Evet, evet, Emin Yeter.
Emin Yeter.
Onun kabrini ziyaret, evet, ettik. Yani öğretmen diyorsunuz, evet, ya. Evet. Şimdi Emin Yeter genç yaşta oraya gidiyor. Evet. Bir trafik kazası geçiriyor ve
cenazesini vermiyorlar.
Cenazesini, yani, evet, bu bizim şehidimiz diye vermiyorlar. Ya bir bebekle birlikte, evet, yan yana, yani, gömülmüş. Emin Yeter'in kabrini, evet, ziyaret, evet, ettik. Çok seviliyor. Evet. Ve yani işte tam öğretmen, siz neyi tarif ediyorsanız,
fedakarlık,
fedakar insan ve ilişkileri, insan falan ilişkileri, evet, onun Ali Abad'da. Evet, Ali Abad'da böyle çok güzel, hani
hocamız o şehit olduğunu umredeymiş.
Evet, herhalde, kabristan. Yani imrenilecek, evet, bir kabristan, evet, herkes, evet, böyle hani serin serviler, evet, altında, evet, yat, evet, kalan kabrinde, evet, diye var ya, evet, Yahya Kemal'in Hafız'ın kabri, evet, için yazdığı. Emin Yeter'in kabri de öyle serin bir ortamda, evet, onu ziyaret ettik. Şimdi şehit verilmiş, oraya hocalar gitmiş uzun süre. Sonra oradan öğrenciler getirilmiş. Evet. Yani erkek öğrenciler var, kız öğrenciler var. Hüdayi Vakfı'nın kız Kur'an kurslarında kız öğrenciler yetişmiş. Erkek öğrenciler işte Hüdayi Vakfı'nın farklı ünitelerinde, buraların ilahiyat fakültelerinde, yani birçoğu doktora yapmış, yüksek, evet, lisans yapmış. Şimdi vardığımızda gördük Nuri Bey. Bir, Türkiye'de eğitim görmüş hocalar var. Yani ilahiyat fakültelerinde okumuş, yüksek lisanslı, doktoralı. Evet. Zagatala'nın öğretim üyelerinin bir kısmı Türkiye'de eğitim görmüş. Bir kısmı da, ilginç bu, bir kısmı da Zagatala kurulduğundan bu yana kendi bünyesinde yetişmiş, artık öğretim üyesi, doğru, noktasına gelmiş olan, evet, genç hocalarla, evet, karşılaştık. Evet. Hani bir devri daim, evet, gerçekleşmiş bir anlamda.
Aynı şey cami imamlığında da öyle. Evet. Hep o bir hafızlar.
Yani, hafızlar, evet, kendi bünyesine.
Selim Bey'in yerine geçen talebe, müftü.
Evet.
Yine vakıfta işte hafızın yapmış kişiden oluşuyor. Yani böyle
şu,
dönüş
başlamış. Şu anda Hüdayi Vakfı, evet, merkezinden, evet, sadece 5 kişi kalmış. Evet, evet. Koca Azerbaycan'da, evet, 350 bin kişiye yaygın eğitim verilmiş.
Aynen.
Yani bu köylerde küçük halkalar, bir iki tanesine biz de katıldık.
Evet.
Yani mesela aynı şey halkasında, eğitim halkasında genç kızlar var, yaşlı anneler var. Bunlar birlikte hem Kur'an'ı öğreniyorlar, Kur'an'ın manasını öğreniyorlar, siyer öğreniyorlar, İslam ahlakı, yani ahlaki, evet, bir, evet, takım öğütler, yani bir ihya adeta yeniden bu o soğuk zamanlardan, komünizmin soğuk zamanlarından sonra Azerbaycan'ın yüreğini ısıtan bir süreç başlamış.
Evet, evet.
Bir devri daim gerçekleşmiş. Evet. Buradan eğitim gören bayan kız öğrenciler gitmişler, orada kendi annelerini, diğer kardeşlerini, köyünün halkını eğitmeye, evet, başlamışlar. Çok güzel görüntülere, evet, şahit olduk. Ondan sonra mesela bir televizyon, internet yayını, biz de misafir olduk. Video çekimi, evet, evet, şey yapıp YouTube'da yayınlıyorlar.
İnternet televizyonu kurmuşlar. Çok güzel.
Evet. Dergiler çıkıyor, ilmi dergiler çıkıyor, İrfan diye bizim evet. Altınoluk'un hemen hemen kardeş dergisi evet. diyeyim. Onunla beraber Tebessüm diye bir çocuk evet. dergisi. Hanımlara, aileye yönelik bir dergi. Adeta Altınoluk'un evet. Şebnemi gibi, Altın Çocuğu gibi. Kendi yazarları var, çok güçlü yazarları var. Evet. O yazarlar zaman zaman bizim Altınoluk'ta da yazılarını yayınladığımız evet. genç insanlar. Azerbaycan duygulu bir İslam ülkesidir. Böyle kardeş vatandır. Şairleri evet, meşhurdur. Mehmet Aslan'ı, Vahapzade'yi tanır bizim evet. insanlarımız. Hikayeleri, şiirleri olan. Yani şey insanları da var. Oraya gelelim. Bilge insanları evet. da var. Kabele'de böyle çok yağmurlu evet. bir gün şakır şakır ne diyorlar ya yerden göğe çıkıyor yağmur böyle gibi bir ifade bizim bardaklar boşanırcasına ifadesini onları sanki yerden yukarıya evet, doğru evet. yağmur fışkırıyor gibi bir ifade kullanıyorlar. Şakır şakır yağmur altında orada Altay Bey var. Altay Bey. Pek çok dostu var. Evet, hepsinin evet, ismini evet. sayma imkanımız yok. Altay Bey işte ilk gelenlerden o Türkiye'ye.
Azerbaycan'ın eğitim koordinatörü.
Şu anda eğitim koordinatörü. Evet. evet. Türkiye'ye ilk gelenlerden, Hüdayi ile ilk tanışanlardan ve kendini yetiştiren evet. güzel insanlardan birisi. Onların evinde onun babası 90 yaşında evet. Onların evinde bir bize ikramda da bulundular. Orada Fakı dayı işte Azerbaycan'ın böyle eskilerinden bir kızı onunla vefat etmiş böyle evet. hizmet yolunda ve Samet Baba dediler ki 18 kilometre uzakta onun köyü ama işte herkesi bir araya toplayalım diye Altay Bey'in evinde toplaştık.
Evet. Bize de aynısını yapmışlardı.
Değil mi? Toplaştık.
Gidenleri oraya topluyorlar.
Toplaştık orada. Orada Samet Baba'yla sohbet etmek istiyorduk zaten. Samet Baba 90 yaşında. Evet. Çoban. Değil mi? Çobanlıkla hayatı geçmiş bir insan. Ama
komünizm döneminde kendisini evet. korumak için abi dağlardan hiç inmemiş. Evet. İmanı korumak için uzun yıllar hep çobanlık yapmış. Yani kendisini evet, korumak
kendisini adına. Korumak adına evet. ama çobanlıkla da
ümmi bir zat
çobanlıkla da eğitim arasında evet, evet. değil mi? Koyunlarla ilişkiyle öğretmen öğrenci ilişkisi arasında.
Evet, Altay Bey'in orada o yemekte evet. Samet Baba yine hocamızla buluşmasını falan anlatırken orada işte çobanlık yaptığını. Ben bir çobanım kuzum dedi.
Evet.
Ben bir şey bilmem.
Evet.
Dedi işte bizim öğretmen kökenli olduğumuz
İgeder adına. Siz kaç kişi gittiniz?
İki kişi gittik.
İki kişi gittiniz.
Esat Bey'le birlikte gitmiştik. Evet. Oradaki vakıfları, müesseseleri bize de gezdirdiler. Tabii öğretmen arkadaşlarla birlikte bir eğitim adına gittik ama biz eğitim gördük abi. Yani.
Evet şimdi size sizi dinleyelim. Samet Baba'yla eğitim evet. adına ne konuştunuz? Yani i̇şte biraz zaten, siz eğitimci evet. olarak da gezdiniz Azerbaycan'ı. Yani sizi
Samet
dinleyelim.
Samet Baba'dan başlayayım. İşte o yemek esnasında Samet Baba ben ümmiyim yavrum bir şey bilmem. Gibi ifadelerle başladı ve çobanım dedi. Ben bir şey bilmem. Sizin işinize karışmak gibi olmasın. Sadece dedi ben çobanlık yaptım. Yıllar boyu çobanlık yaptım. Sürüleri otlattım. Hep ben sürülerimin önünden gittim. Dedi. Biz şu an dinliyoruz tabii. Nereyle bağdaşacağını bilmediğim için dikkatli dinliyorum. İkincisi dedi hiçbir zaman dedi sürülerime ben değnek vurmadım dedi. Üçüncüsü dedi sürülerimi koyunlarla kuzuları ayırdığım zaman dedi. Akşamleyin koyundan yaylaktan gelip kuzulara kavuşacağı zaman bazen kuzular analarını bulamazdı. Ben tek tek onları buluştururdum dedi. Durdu. İşte dedi.
Bir de hepsini tanırdım diyor.
Evet hepsini tanırdım işte. O,
yani 200 kadar evet. koyunu varmış.
Hepsini tanırmış. Hepsini. Hangi kuzu da hangi anaya hemen bilirdim tanırdım. Dedi öğretmen de dedi muallim diyor.
Muallim onlar. Diyor.
Muallim. Muallimler de talebelerin önüne koşmalıdır.
Şimdi bunu unutmayın da Şimdi bir de bak bu öğretmen muallim.
Muallim.
Şimdi Azerbaycan dili korumuş.
Dili korumuş.
Yani o komünizm birçok şeyi tahrip etmiş ama mesela dili korumuş.
Evet.
Yani muallim kelimesi duruyor orada.
Mesela
yani.
Talebe duruyor.
Mesela ben bu televizyon programında ferdi inkişaflar diyor.
Evet,
ne o biliyor musun?
İnkişaflar.
Bizim Türkçe'de
kişisel gelişim.
Kişisel gelişim. Biz kişisel gelişim yapmışız. Onlar ferdi inkişaflar diye şey yapmışlar. Aslında Milli Eğitim Bakanı'nın ilk konuşmalarında
muvaffakiyet mi, başarı mı bazı
değil mi?
Kavramlar üzerinde yeniden durmamız gerekir.
Gibi
koyduğumuz kelimeler çok önceden kullandığımız kavramları yeniden tutmayabilir dediği şey mesela bu işte.
Bu işte.
Ferdi inkişaf.
Muallim, evet. İşte muallim talebe, ne demek? Muallim ilim öğreten insan demek. Yani.
Demek. Evet, yani muallim de talebesinin önünde gitmelidir dedi. İki, talebesi hiç incitmemelidir, vurmamalıdır. Hep ona şefkatle yaklaşmalıdır. Üç, talebesini tanımalıdır. Dedi, ben böyle benzeştiriyorum dedi işi.
Evet, şimdi yani, evet. Ben de bunları şey yaptım. Evet. Mesela çoban diyor, nahırcı değildir diyor.
Nahırcı.
Nahır, bizim Maraş'ta kullanılır nahır.
Nahır,
işte büyükbaş hayvanlar falan mesela alırlar köyden veya şehirden otluğa götürürler. Bütün köy halkının hayvanlarını bir kişi işte nahırın arkasından giden adam elinde sopa o hayvanları alır otluğa götürür. Akşam da geri getirir. Ona nahır denir. İçinde büyükbaş hayvan nahırcı diyor. Elinde sopası vardır. Arkasından yürür diyor. Şeyi toparlamak için diyor. Çoban iyi çoban diyor.
Evet.
İyi çoban sürünün önünden giden insandır. Ne demek o sizce? Yani
şimdi,
niye önünde, nasıl önünden gidiyor da arkadan hayvanlar geliyor?
Şimdi
yani kuzular
nasıl bir sevgi, nasıl bir adiyet oluşturdu ki sürüler onun gittiği yeri takip ediyor. Normalde sürülerde koç sürü vardır.
Evet.
Onun başında biliyorsunuz cingrak diyorlar.
Cingrak vardır.
Vardır, çalar. O nereye giderse sürü onu takip eder. Genelde çoban da arkayı toparlar. Kaçanlar olsa köpekle bir toparlar. Genelde bildiğimiz şey budur.
Evet, evet.
Bizim bildiğimiz. Ama orada Samet Baba o kadar sürü içerisinde nasıl bir ünsiyet oluşturmuşsa sürülerle birlikte kendisi önden gidiyor. Sürüler onu takip ediyor. Yani sürü o psikolojiyle hareket ediyor ve onun gösterdiği istikamette gidiyor. Yani buradaki mesaj bu. O zaman muallimlik olarak ne diyelim? Talebesine ünsiyet kazandırmalı, sevmeli, kendisini benimsetmeli ve her zaman ilmin önünde gitmeli.
Evet.
Talebesinin önünde olmalı.
Yani arkadan gütmek gerekmiyor çocukları değil mi?
Evet.
Elinde sopanın görünmesi gerekmiyor. Çocuk yani öğretmeniyle, muallimiyle aidiyet kurması gerekiyor.
İşte örnek şahsiyet diyoruz ya.
Evet.
Çocuklar, talebeler kimi takip eder? Güvendiği, inandığı ve değerli bulduğu insanın peşinden gider. Bu mesaj var aslında gizli, oradaki bir mesaj gerçekten. İkincisi incitmemek, hep şefkatle yaklaşmak. Talebelere şefkatle yaklaşmak. Bu çok önemli. Orada bir de şey var. Ben diyor talebeleri koyunlarıma hiç vurmadığım için Osman Nuri Efendi de benim o vurmadığım koyundan, tüylerinden, yünlerinden yapılmış bir halıyı Kabe halısı bana hediye etti diyor.
Bana
ben
hediye.
O kadar şefkatli davrandım ki yine ondan yünlerden yapılmış bir Kabe halısı
Kabe,
elime ulaştı diyor.
Elime ulaştı
böyle bir
diyor.
Şey var,
evet,
bir benzetme var. Yani Cenab-ı Hak o zahmetin karşısında rahmetle muamele etti.
Evet.
Ben üzmedim sürülerimi, hiçbir zaman şefkatsizlik yapmadım. Ama Cenab-ı Hak da bunun karşısında bana bu nimetiyle ödüllendirdi ve şükür hali, her halükarda bir şükür şeyi var. Bu anlamda çok önemli. Sizin buyurduğunuz gibi dili de gerçekten korumuşlar. Yani
bir de burada mesela dayağı bir öğretim metodu olarak görmüyor değil mi? Yani bir o koyunları sopayla da bir araya getirebilirsiniz falan. Fakat bir şey, ben ona şunu sordum. Dedim ki bu peygamberler dedim genelde çobanlık yapmışlar dedim. Onunla sizin bu hikayeniz arasında bir şey görüyor musunuz? Yani hikmete ulaşıyor insan.
Evet.
Değil mi? Bu o Allah'ın yarattığı varlıklar bunlar.
Evet.
Değil mi? Koyunlarda, keçilerde, tabiatta Allah'ın yarattığı varlık. Onlarla kurduğunuz ilişki de son derece önemli. Mesela yani insanla ilişkide insan daha dikkatli davranabilir. Ya koyun, hayvan yani ne anlar ki sopayla ne bileyim kavalın onun nezdinde ne farkı var ki diyebilirsiniz. Ama diyor ki bu bir fark var. Allah'ın yarattığı değil mi? Yaradılarını
işte
sevmek.
Ahsenin takvim olmak evet. Bu abi işte.
Yaradılarını yani, sevmek yaradandan yani, ötürü. Bir şey daha anlattı değil mi? Size evet, de anlatmıştır.
Orada bir şey geçmeden şu öğrenci tanımakla ilgili de. Hani dedi ya ben koyunlarımı, kuzularımı tanırım kimin
anlattı. Ben de anlattı. Onu soracaktım.
Evet. Yani orada da verdiği mesaj çok önemli. Yani muallim talebesini tanımalıdır.
Evet.
Hangi özellikler sahip olmalıdır? Biz onu çıkardık. Tabii bu kadar detaya girmiyor. Bu hikayeyi anlatıyor ama
evet.
Biz sonradan kendimiz müzakere yaptık. Samet de bu ifadesinden, bu anlatımdan ne buyuruyor? Ne biz ders çıkartalım? Şimdi koyunlu ve kuzuyu ben tanırdım. 200-300 tane koyunun içerisinde hangi koyun, hangi kuzu eşleştirirdim bulamadıkları zaman annelerini. O zaman muallim de talebelerini tanımalı. Ekonomik özellikleriyle, ailesini, kültürel özellikleriyle, öğrenme stiliyle, öğrenme hızıyla, öğrenme algısıyla ve bir de ihtiyaç hissettiği zaman yanında olabilmeyi de orada anlatıyor. Yani kuzu me diye melerken, annesini ararken ihtiyaç hissettiğinde hemen annesine ulaştırabilme, kavuşturabilme becerisi. Yani talebesinin ihtiyacını hissettiğinde onun yanında olabilme şefkatini de anlatıyor.
Çok
o,
güzel.
O üçüncü şey yani o da çok önemli. Biz bunu zaten seminerde tekrar kullandık.
Orada bir şey daha evet. Söylüyor. Mesela akşamları çoban koyunları sayar. Değil
evet,
mi? Sayar. Eksik kaldı mı?
Evet.
Eksik kaldı mı diye
sayıyor. O ayrıntı da önemli. Söylemişti evet akşam yani, ben de sayıyorum.
Ben diyor saymam diyor. Hepsini bilirim eksikliğinin görürüm diyor. Yani işte neyse koyunların ona göre adı ne bileyim mor koyun, toklu koyun, bilmem neli koyun falan filan onları biliyor. Yani eksiği hemen fark ediyor. Neredeyse o 200 koyun içinde duruyor adamın.
Evet,
değil mi? İçinde evet, duruyor. Evet. Yani onlarla
çobanların böyle bir şeyleri var, özellikleri var. Gerçekten tabii birçok çoban kalabalığın içerisinde 200-300 tane koyunun içerisinde hangi koyunun özel adları var.
Hı hı.
Yani sağarken bile işte 100 tane koyun sağarken bile hangi koyun sağmadığını genellikle iyi bir çoban bilir.
Evet.
Yani bir çoban insan ilişkilerinde önemliyse muallim talebe arası ilişkide ne kadar önemli. Yani değil mi? Talebeyi her yönüyle tanımak, bilmek, ihtiyaçlarını hissetmek o ayrıntı da çok önemli yani gerçekten.
Bu hadis-i şerifin anlamı daha iyi anlaşılıyor değil mi? Yani hepiniz çobansınız. Mesulün an raiyetihi. Yani hepiniz çobansınız ve güttüğünüzden mesulsünüz.
Evet.
İşte anne bir çobandır.
Evet, evet.
Yani işte muallim bir çoban dır değil mi bunlar? Evet. Şimdi çobanlığın içini doldurabilmek yani o hadis-i şerifi iyi anlayabilmek için çobanlığın içini Samet Baba gibi doldurabilmek.
Doldurabilmek.
Evet.
İşte o zahmetin karşında rahmeti de bulup şükredebilmek.
Evet.
Yani o zorluklara dayanan, sabır gösteren ortaya çıktığı zaman da şükürle muamele edebilmek, karşılık verebilmek.
Buradan bir şey daha ben unutmam. Yani çobanlık vesaire biraz da mürşit değil mi? Tasavvufta mürşidi kamil önemlidir. O da bir muallimdir değil mi? O da bir topluluğun işte sorumluluğunu adeta üzerinde taşıyan insandır. Onları eğiten, onları belli bir yolda beraber yürüyen insandır. Yani bunu nasıl bağlayacağım? Evet. Şöyle denir ki iyi mürşit İyi çoban gibidir.
Evet.
İyi çoban da mesela yaralı kuzuyu dağda bırakmaz.
Bırakmaz.
Yani ne yapar? Yaralı kuzuyu heybesine koyar, getirir ve tedavi eder.
Evet.
Yani yarasını sarar. Mesela işte diyelim ki derviş yola girmiş mürit. Herhangi bir kabahat işlemiş de ayağı sürçmüşse değil mi?
Evet.
Yani onu orada bırakmaz.
Geride bırakmaz.
Şimdi aynı şeyi
talebe
hoca öğretmen öğrenci ilişkisinde.
Öğretim faaliyetinde geride kalan çocukları geride bırakmamak.
Geride kalan yaramazlık yapan değil mi? Kural ihlal eden siz bunları çok karşılaşırsınız iç içe.
Onları sürekli ileriye taşıyabilme. Ama muallimlik de orada belli oluyor. İyi bir muallim geride kalan çocuklara, çocukları ileriye taşıyabilme becerisiyle değerlendirilir.
Evet.
Yani işte nasıl bir iyi bir çoban yaralı kuzuyu orada bırakmaz, daha da kurda kuşa yem etmez, yanında götürür, iyileşmesi sağlarsa, o şefkati gösterirse, iyi bir muallim de işte yaramaz olan, işte söz yönergeyi iyi dinleyemeyen ama o anda bir takım kusur işleyen talebesini anlayıp ona sürekli şefkat gösteren, merhamet gösteren, zaten böyle ölçüdür. İyi bir muallimin derecesi geride kalan çocuklara ayırdığı fedakarlıklarla ölçülür.
Evet.
İyi, bu da yani bu da çok önemli bir tespit abi.
Evet.
Allah razı olsun.
Nuri Bey, yani evet. Şimdi Azerbaycan'dan evet. Yola çıktık. Azerbaycan'la ilgili konuşulacak çok şey var. Ben buradan
evet.
Eminim dinlerler onlar. Erkam Radyo oradan da.
Dinlemelerini internet, sağlarız abi.
İnternet evet. Üzerinden dinleniyor. Buradan selam gönderelim. Orada hakikaten genç eğitim insanları var. Yani yaygın eğitim dediğimiz evet. Köylerde, odalarda, şurada burada, camilerde görev yapanlar var. İlahiyat fakültelerinde, var. Dershanelerde,
hafızlık
kolejlerinde görev yapanlar var. Onlara hakikaten kolaydı.
Siz de çok heyecan duymuşsunuz
evet,
gerçekten.
Evet, orada Ahmet evet. Tecin Bey var. Evet. Diğer Ali Çınar Bey var. Evet. Sedat Bey var. Zeki Bey Zeki var. Bey Zeki var, var. Mesela evet. Bizim Zeki oranın en evet. kadimlerindendir. Evet. Yani böyle can dostlarımızdan. Onların hepsine buradan selam gönderelim.
Rabbim içtimai kulluk vazifelerini kabul etsin.
Allah güç kuvvet versin. Aileleri de orada evet. onların. Yani bir anlamda onlar Azeri olmuşlar. Evet. Yani böyle bir hemhal olmuşlar.
Şunu onlara gördüm abi izninizle. Orada evet. bulunduğum süre içerisinde hani bizi güya eğitim vermeye İGEDAR adına işte oradaki öğretmen arkadaşları, muallimlere çağın gerektirdiği bilgiyi işte öğretim sırlarıyla ilgili, teknikler ilgili bir takım paylaşım için çağırdılar ama fakir ben daha çok istifade ettim orada. Çünkü arkadaşların her biri öğrenme isteğindeler. Bilseler bile benim testim boş hesabıyla seminere geldiler ve çok iyi bir katılımcıydılar. Birincisi bu, iki çok şey biliyorlar aslında. Üç, sizin dediğiniz gibi çoğu yazarlık yapıyor. Okuyor, evet, yazıyor ve evet. toplumu aydınlatmaya çalışıyor. Dedim ki herhalde dedim aydın şeyde Azerbaycan'da bine yakın düşünür varsa böyle topluma fayda ve değer katacak şair, yazar, düşünür. Herhalde bunun herhalde 100-200'ü o gruptan çıkar.
Evet,
diye
doğrudur.
Diye kendim
doğrudur.
Öyle bir tespitte bulundum.
Gençliğe Yardım evet. Fondu diye bir kuruluş var orada. Yani orası aynı zamanda bir kültür merkezi. Çok güzel bir evet, konferans salonları var. Çok güzel bir seminer salonları evet. var. Ahmet Tecin Bey yani hem o konferans salonunun hem seminer salonunun farklı etkinliklerle evet. dolup taştığını da ifade etti bize.
Arkadaşlar
yurtlar
iyi,
var.
Evet, yurt iyi niyet çok önemli. Hani Alparslan evet. duasında askerlerine konuşma yaptıktan sonra atından iniyor, secdeye kapanıyor. Ya Rabbi senin rızan için gazaya çıkacağım. Niyetim halis. Halis değilse beni burada bertaraf et diyor ya.
Evet.
Arkadaşlar halis niyetle koştuklarını evet, gördük. Evet, o evet. çok önemli.
Adanış. Adanış
evet,
diyorum.
Adanış. Ya. O niyetle koşturunca Cenab-ı Hak ayrı bereket vermiş.
Ya,
evet. Yani her girilen ilde, ilçede halk teveccüh etmiş.
Evet.
İlme teveccüh etmiş. Arkadaşların iyiliklerine teveccüh etmişler. Ve bir orada bir uyanış başlamış, bir diriliş başlamış. Ve hükümetle de çok güzel ilişkileri var. Önemli günlerde Gençler Yardım Fondu o hükümetin etkinliklerine katılıyor. Protokolde bir yeri
evet,
var.
Evet.
Ya bunlar güzel şeyler.
Tamamen devletin
evet.
bilgisi.
Evet, evet.
Dedim baştan da şemsiyesi altında.
Evet, evet. O çok
Şeyhül
önemli.
İslam'ın diye. Evet, Azerbaycan'ı evet. biraz şey yapalım.
Evet.
Şimdi biraz Türkiye'ye evet. dönelim. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bey faaliyetlerine devam ediyor. Hani Ekim'in 15'ine doğru da bir
15 şey, Ekim'de
bir evet. Yani bir
3 yıllık
program açıklayacak.
Şu anda 4 gözle onu bekliyoruz inşallah.
Herkes yani onu bekliyor.
Evet.
Konuşmalar da yapıyor. Değil mi? Farklı yerlerde konuşmalar da yapıyor.
Tabii,
nasıl neleri tespit ettiniz son
şöyle,
yani bir hafta 15 gün içerisinde?
10 Temmuz 2018'den bu tarafa yaklaşık Ağustos, Eylül 2,5 ayı geçti.
Evet.
bu 2,5 aylık süreç içerisinde daha çok topluma verdiği mesajlarla, sizin de bildiğiniz gibi daha çok kucaklayıcı mesajlar verildiğini ifade etmiştik. Öğretmeni birinci sıraya almış olması önemli olduğunu vurgulamıştık. Bu çok önemli. Öğretmenin motivasyonu, muallimin motivasyonu önemli. Çünkü muallimin sınıfa motivasyonu yüksek bir şekilde girmiş olması öğrenciye yansıyacaktır.
Şöyle sorayım Nuri Bey. Yani 10 Temmuz'dan 2018. Bu yana işte okullar da açıldı, evet, evet. Değil mi? Okullar da açıldı. Ne gözlüyorsunuz? Yani yeni bakanla ilgili olarak okullarda, eğitim alanında ne bekleniyor, ne söyleniyor? Bir yansıma oldu mu? Nasıl bir yansıma oldu?
Şu anda bir bekleyiş var ama yansıma şu, bir pozitif başlangıç oldu okullara başlama noktasında. Öğretmen camiası eğitim öğretime daha pozitif başladı. Bu çok önemli. Çünkü biz 2018-2019 eğitim yılında bir ekonomik sıkıntıyla girdik.
Evet.
Ülkede bir dalgalanma söz konusu oldu. Vatandaşın alım gücünde birden bir küçülme, azalma oldu. Esnaf sıkıntı çekmeye başladı. Böyle bir ortamda eğitim camiasının, öğretmenlerin pozitif eğitime başlamış olması, bakanlığa güvenerek, bir öğretmen bakanlığa güvenerek inerek başlamış olması bence toplumu rahatlatma açısından önemli bir unsur. Bununla birlikte verdiği mesajlardan...
Ekonomik şey eğitim, evet, hayatını etkiliyor mu?
Etkiler tabii. Yani nasıl çünkü etkiler? Öğretmen de etkilenir abi. Bir kere anne baba gergin olur. Anne babanın gerginliği çocuğa yansır. Öğrenciye yansır. Bu durum eğitim müesseselerine yansır. Aynı şekilde bu ortamdan ve öğretmen de etkilenir tabii. Ekonomik durumda öğretmen
kendi
de alım
durumu da
de,
var değil mi?
Kendi durumu da var. Bütün bunlar bu olumsuzluklar içerisinde eğer bakanın tavrı çok sert, öğretmeni aşağılayıcı bir konuşma veya işte öğretmenin çalışmadığı, işte yeterince görev yapmadığı bir konuşma yapmış olsa bu toplumu daha da gerer.
Evet,
yani bu gerginliği artırır. Ama şu anda bir iyi bir başlangıç yapıldığını görüyorum. İşte bu arada konferanslara katılıyor, sempozyumlara katılıyor. Bizzat katıldığını görüyorum. Bugün de aslında bir program var İstanbul'da şu anda. Bir eğitim rapı, İlke Derneği'nin...
Sizinle de bir görüşme olacaktı,
evet,
değil mi?
Evet, bizimle de görüşme olacaktı ama o randevu iptal oldu. Şu an İstanbul'da bir eğitim raporunu açıklanacak bir toplantının kapanış konuşmasını yapacak. Şu anda önemsediğim bir şey var. Sıklıkla Çalıştay yapıyor. Okul, evet, müdürlerini ayrı toparladı. Bu toparlamana devam ediyor. Bazılarına kendisi katılıyor, bazılarına bakan yardımcılar düzeyinde katılıyor. Meslek liseleriyle ilgili kamuoyundan eleştiri geldi ciddi bir şekilde. Çünkü bu sınavda yerleşen çocuktan %70'i Anadolu liselerine yerleşti. Meslek liselerinin yerleşme oranı %30'a düştü. Bu dünya standarttan çok altına düştü. Normalde beklenen şudur. Üretmesi istenilen bir ülkede meslek lisesi ön plandadır. Diğer lise daha geri plandadır. Ama Türkiye'de bu
yani
dengeyi değiştiremedik.
Lise, evet, akademik
liseler ön planda Türkiye'de.
Evet.
Bu istersen çıraklığı etkiliyor. Kalfalığı etkiliyor. Üretimi engelliyor. Şu anda sanayici, üretici yanına adam bulamıyor çalıştıracak.
Kaliteli
insan bulamıyor. İşte usta problem. Fayans ustası, işte döşeme ustası, sıyı tesisatçı. Bunlar her geçen gün problem haline gelmeye başladı. Eğer önlem
bunlar
alamazsak...
Bunlar bizde okullu olmaz gibiydi.
Evet.
Şimdi okullu olması öngörülüyor, evet, değil mi bunların?
Şimdi bunları eğer çözemezsek usta ithal etmek zorunda kalacağız.
Evet.
Hatırlayın bir sene önce İstanbul'da bir dolu yağışı oldu. Bütün arabalar, camları kırıldı. Ve Türkiye o dönemde kaportacı ve cam ustasını İspanya'dan getirmek zorunda kaldılar.
Değil mi? Doğru.
Yani ihtiyacı karşılayamadık. Yani hal böyle olunca mesleki ve teknik eğitim alanında bir sıkıntı olduğunu görmüş olmalı ki şu işte birkaç gündür sanayici iş adamlarıyla
tercih olmuyor, değil mi?
Tercih olmuyor. Yani bir olumsuz algı var. Yani puanların düşük olduğu ile ilgili.
Babalar, aileler, evet, veliler
okumuş, üniversite bitirmiş bir insan daha ön planda çıkıyor. İşte ama üniversite bitirsem işsiz olsun. Para kazanamadıktan sonra üniversite tek başına bir şey değil. Kişinin önce bir mesleği olmalı. Yani işte 18 yaşını bitirdiğinde bir birey yapabileceği bir işi olmalı. Bir altın bilezik deniyordu.
Bunu bence ayrıca konuşmalıyız, evet, Nuri Bey, değil mi?
Yani bu uzmanlarıyla birlikte de masaya yatırmamız,
evet,
lazım.
Yani evet. Niye böyle bir psikolojik zemin var? Yani belki şöyle de bir şey var. Yani hakikaten üniversite bitirmek bir itibar. itibar. İki, yani meslek lisesi mezunu yeterince ücret alamıyor olabilir. Değil mi? Toplum içerisinde yeterince ücret... Yani niye veli tercih etmiyor şeyi?
Aslında meslek lisesi mezunları hayata erken atılıyorlar abi. Çok erken para kazanıyorlar ve okumuş mühendisten daha iyi para alıyorlar.
Evet. Bunu anlatmak önemli. Lazım ama.
Ama şu... Bizde aşağılama, küçümseme tavrımızdan vazgeçmemiz lazım.
Evet.
Yani böyle bir durumumuz var bizim. Yani iyi bir sıyı tesisatçısı olduğunda, hayata atıldı iyi bir usta, üniversite mezun makine mühendisinden daha iyi para kazanabilir.
Kazanabilir, evet.
Çünkü o el emeğini daha çok kullanıyor, iyi bir usta. Bu ustalık mahareti çok önemli. Ancak toplumumuzda böyle bir olumsuz, işte benim çocuğum okusun, doktor olsun, mühendis olsun, makine mühendisi olsun, üniversite kesinlikle bitirsin algısı çocukları gereksiz zorlamaya götürüyor. Gençler evet. Ne yapıyor? Okula başlıyor, üniversiteye başlıyorlar ama bitiremeden ayrılıyorlar veya mutsuz bir iş sahibi oluyorlar veya üniversiteyi bitiriyorlar. İşte sokakta görüyoruz. Üniversite mezun işsiz bireyler ortaya çıkıyor.
Üniversite mezunluğu bir meslek vermiyor.
Meslek vermiyor. Üniversite mezunu bir meslek vermiyor.
Evet.
Yani o şimdi çocuk evet meslek lisesini bitirir, sıyı tesisatı motor bölümünü okur, üniversiteyi de makine mühendisliğini okuyabilir. Bu iki beceri birleştirdiği zaman hayata atıldığında iyi bir üretici olabilir alanda. Yani bunu fırsat haline dönüştürmek lazım. Bugün geldiğimiz nokta %30'a %70. %70 akademik lise
evet.
Neredeyse. %30 mesleki liselere gidiyor. Çoğu da boş kontenjan kaldı. Bu bir ciddi bir şekilde
çağrısı. Yani böyle bir sonuç evet, çıktı
bir ortaya.
Çıktı. Ne yaptı
dünya
bakan?
Dünya standartları %65 meslek. Dünya standartları özellikle Avrupa Birliği'nde %35 akademiktir.
Evet.
Yani bakın nereden nereye.
Tam tersi
tam
aşağı.
Tam tersi. Bir dönem bu çark düzelmeye başlamıştı. 5-6 sene önce. %45'e kadar çıkmıştı. Yeniden bu çark değişmeye başladı.
İş dünyası da biraz özendirmişti değil
tabii.
Mi? Meslek liselerine yönelik bir itibar şeyi çıkmıştı.
İşte tam da burası iş dünyasını tekrar özendirmek için çaba sarf ediyor Bakan Bey.
Evet.
Sanayiciye diyor ki gelin meslek lisenizi kendiniz kurun. Bir araya gelin. Kendi elemanızı kendiniz yetiştirin. Biz de her türlü maddi desteği verelim. Nitekim.
Boya evet. Meslek lisesi, ayakkabı meslek lisesi.
İşte torna meslek lisesi, motor vesaire gibi. Hani tematik meslek liseleri bir araya konuşmuştuk burada. Şimdi ona da gidiyor. İşte dericilik, ayakkabıcılık,
evet.
Pazarlama gibi böyle tematik meslek liseleri de kuruluyor. Ama meslek liselerine vatandaşın, öğretmenin, öğrencinin algısını değiştiremediğimiz sürece bunun önünü açamayacağız. Bu noktada eğitimciler
belki
iş düşüyor.
Belki bütün sorunları bir evet. Raporlaştırmak da gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Meslek liseleriyle ilgili oradaki sorunlar nelerdir? Neden özendirici olamıyor şu ana kadar şey. Onu da bir raporlaştırmak gerekiyor.
Şimdi sınavda yerleşemeyen çocuklar oldu. İlçelerde komisyonlar var. İlçe komisyonları diyor ki siz diyor falan meslek lisesine kaydınızı yaptıralım. Bak sizin çocuğunuzun şöyle bir becerisi varmış diyor komisyon. Aileyi ikna edemiyorsunuz. Hayır diyor. Benim çocuğum meslek lisesine gitmeyecek. Yani çocuğun el becerisi var. Gittiği zaman ortaya güzel sonuçlar çıkartacak ve kısa süre içerisinde hayata atılacağını söylüyoruz komisyon. Ama anne baba ikna edemiyorsunuz. Hayır diyor. Ben diyor
Anadolu Lisesi'ne... Statüyü beğenmiyor.
Beğenmiyor. Anadolu Lisesi'ni yerleştireceksiniz diyor. Bakanlıkta açıklama yaptı. Hiç kimse istemediği bir okula gitmeyecek diye.
Gitmeyecek.
Hayır diyor. Bakan Bey böyle açıkladı diyor. Ben diyor meslek lisesi istemiyorum.
Evet.
Benim çocuğum öyle bir hayali de yok diyor. Ben diyor akademik liseyi istiyorum. Neden? Çünkü çocuk meslek lisesi mutlu olacağını komisyon söylüyor, rehber öğretmeni söylüyor, psikolog söylüyor ama anne baba ve çocuk diyor ki hayır ben istemiyorum. Olumsuz yargıdan dolayı.
İşte onları...
İşte herkes evet. Akademi liseyi bitirmek, işte iyi bir üniversiteye gitmek istiyor, işte bir üniversiteye kazanmak ama üniversite bitireyim
de... Üniversiteyi bitirince de işte meslek sahibi olamıyor.
Olamıyor. Bir sefer de
o zaman atıl bir evet. insan gücü ortaya
belli bir yaştan
çıkıyor.
Sonra da meslek öğretemiyorsunuz.
Öğretemiyorsunuz.
İşte bunun için şu anda meslek liseleri
hatta
üzerine...
Hatta liseden sonra bile meslek tabii, öğrenemiyorsunuz tabii. Değil mi?
Abi yönlendirme ilkokul 4'ten itibaren başlamalı. Yani buna biz öyle veya böyle dönmemiz lazım. Bizim ciddi bir şekilde genç nüfusumuz var. Okul çocukları çok iyi işte biraz önce Samet Baba'dan bahsettik. Sınıf
evet.
öğretmenler çok iyi bir şekilde çocuklarını tanımalı.
Evet.
Tanımak için gerekli bilimsel verilerde kullanılmalı. 4'ten 5'e geçerken, ortaokula geçerken çocuklarımız hangi mesleğe yatkınsa ona uygun ortaokullara gitmeli. Bak sadece İmam Hatip'lerin ortaokulları var abi.
Evet.
Ama meslek liselerinin ortaokulları yok. Bu
yok.
Yanlış. Niye yok abi?
Demek ki meslek liselerinin de ortaokulları açılmalı.
Tabii meslek liselerinin de ortaokulları açılmalı.
Yani çocuk daha ilkokuldan hemen sonra Yani o mesleğe yönelik bir...
Yönelik bir ortaokul okumalı. Yani nasıl İmam Hatip ortaokulu varsa mesleki ortaokullar da olmalı.
Peki meslek liselerinin kalitelerinde sorun var mı?
Var tabii.
Yani şuraya çocuğu ortaokulda yönlendirdiniz. Ama sonunda çok kaliteli bir meslek adamı çıkmıyorsa o da bir sorun yani.
Elbette o da bir sorun. Ama şu anda meslek liselerinin küçük yaştan itibaren yönlendirme olmadığı için bu sorun olmaya devam edecek. Evet. Ama düşün, ortaokulda istekli bir şekilde tornacı, ahşap ustası, yatkın, işte sanata yatkın, müziğe yatkın, işte atıyorum işte terzi, kuaför vesaire gibi küçük yaştan itibaren gelmiş olsa, bunun çıraklığı da yapmış olsa çocuk meslek lisesine, bayağı bir mesafe kat etmiş olacak. Üniversite sınavına yine girsin.
Ya bir de şöyle, mesela burada da bir program yapmıştık. Yani daha çağdaş mesleklerin öğretildiği meslek liseleri
tabii,
var.
Evet.
Yani çağdaş meslekler diye de bir herhalde
ayrı bir
kavram var.
Evet,
yani
mesela pazarlamacılık, ticaret, girişimcilik, işte kodlama, işte bilgisayar yazılımı gibi.
Yani bazı meslekler var ki onun tüketim alanı sınırlanmış yani. Diyelim ki beyaz eşya tamirciliği
yani azalıyor.
Azalıyor yani. Mesela atıyorum yani onun gibi çağdaş meslekler üzerine okullar oluşması gerekiyor.
Bir de insanoğlunun tükettiği her bir eşyanın aslında arka tarafta teknik servisine ihtiyaç var.
Doğru.
Bir de bu var. Şimdi sıyı tesisat, evde musluğumuz, suyumuz akmadığı zaman,
arıza
verdiği zaman ne olacak? Doğru usta, doğru insanla buluştuğunuz zaman kısa bir zaman
doğru, içe, o hizmeti doğru sonuç alıyorsunuz.
Doğru sonuç alırsınız ve memnun kalırsınız.
Evet.
İşte fayans, hiçbir zaman bu ustanın her zaman ihtiyacımız var. Şekli değişebilir.
Evet. Yani, bu meslek lisesi konusunu yeniden
görüşmemiz lazım.
Süremiz.
Bir de bir şey bakan şu anda
son bir
cümle söyleyeyim. Site oluşturdu. Bütün 1 milyon öğretmenden dedi konuşmayın.
1 milyon fikir.
1 milyon fikir. 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir diye önce yazılı bir talimat yayınlamıştı. Sonra bunun web sayfasından sayfayı oluşturdu. Arka tarafta algoritmasını da oluşturdu. Bir fikir attığınızda o fikirle ilgili kaç kişi beyanda bulunursa örtüştürüyor sistem. Evet, o fikrin analizini yapıyor. Evet, bu fikir diye uygulanabilir mi? Akademisyenler ve komisyon değerlendiriyor. Sonra birçok fikirden örtüşen fikirler masaya yatırılıyor ve hızlı bir şekilde dönüşüm sağlamayı hedefliyor. Bunun bizzat kendisi de çıktı, açıklıyor. Biz de öğretmenlerimizi yüreklendiriyoruz. İGEDER olarak da söz. Aman diyoruz ki ne olur o sayfaya girin, fikirlerini söyleyin. Konuşmayalım. Sadece Face'de, Twitter'da dedikodu yapmayalım. Girelim, fikirlerimizi söyleyelim. Bir yerden
pozitif bir hamle yapalım.
Fikirlerimizi beyan edelim, açıklayalım ve eğitimin kalitesinin artması için elimizden gelecek ne varsa duygu dünyamızda, iyi niyetle biz yaklaşalım.
Netice alınır ümidiyle
yapmak lazım.
Bakanın pozitif davranışlarına katkı sunmak amacıyla. Evet.
Yani bu 1 milyon öğretmen, 1 milyon fikir. Yöneticiler herkese ayrı bir şekilde toparlıyor. Velileri toparlıyor. Sanayiciyi toparlıyor. Ve sonuçta 15 Ekim'e ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Bak, bekleyeceğiz. 15 Ekim'den sonra tekrar herhalde onu tekrar konuşacağız.
Eğitim, hayatımız, ülkenin hayatı, ülkenin geleceği. İnşallah iyi şeyler yapılır.
İnşallah.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında birlikteydik. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, Nuri Özkan hocamla beraberdik. Azerbaycan'dan yola çıktık. Türkiye'de eğitimi konuşmaya devam ettik. Evet. 15 Ekim'i bekliyoruz. Sayın Bakan'ın çok daha böyle geniş, kapsamlı, bütün eğitim hayatını gören inşallah programını bekliyoruz. Eğitim Türkiye'nin geleceğini inşa gayretidir, çabasıdır. Onu ne kadar başarırsak o kadar Türkiye'nin geleceğini çok daha yükseklerde görebiliriz.
İnşallah.
Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.